Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Merhabalar, ben Nevşin Mengü Ötren. Topik'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Rusya-Ukrayna gerginliğine bakıyorum. İşin ucu Türkiye'ye de dokunuyor. Türkiye'nin gündemine Ukrayna son dönemde Türkiye'den almış olduğu insansız hava araçlarıyla oturdu. Ukrayna ve Türkiye arasında 2019 yılında yapılan 69 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Ukrayna ordusu 6 Bayraktar TB2 ve Roketsan üretimi 200 MAM-L tipi roket almıştı. Bunların yanı sıra 2 de insansız hava aracı kontrol merkezi Ukrayna ordusunun bünyesine dahil edilmişti. Ukrayna bu insansız hava araçlarını geçtiğimiz günlerde denedi. Bu Rusya'ya karşı bir gözdağı gibi de okunabilir. Ukrayna Genelkurmay Başkanı ilerleyen aylarda NATO ile Ukrayna'nın ortak tatbikat yapacağını da açıkladı. Rusya'nın ise Kırım Köprüsü'ne dizmiş olduğu tanklar dünya ajansları tarafından görüntüleniyor. Şimdi son durumu böyle aktardık ama bir işin başına gidelim. Ukrayna Sovyet Cumhuriyetlerinden bir tanesiydi malumunuz. 2000'li yılların başında Ukrayna hükümetleri Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirmiş ve Batı'ya yakınlaşmaya başlamıştı. O dönemin Ukrayna Başkanı Viktor Yanukovych Avrupa Birliği ile 2012 senesinde başladığı geniş kapsamlı işbirliği ve ticaret anlaşmasını müzakerelerini sürdürüyordu. Tabii bu Ukrayna'nın Rusya'dan uzaklaşması, Ukrayna-Rusya ticaretinin bir ölçüde zayıflaması ve siyaseten de Ukrayna'nın başka bir yere oturması anlamına geliyor. Ukrayna halkı Avrupa Birliği ile sözleşmenin imzalanması konusunda ısrarcıydı ama Yanukovych bir türlü imzayı atmadı, bıçak kemiğe dayandı. 2013 Kasım ayında başlayan protestolar Şubat 2014'e kadar devam etti. Ukrayna devrimi olarak adlandırılıyor bu protestolar, simgesi bağımsızlık meydanı. Meydan diye biliniyor, meydan olmuştu. Gelin devamını Ukrayna'dan Kırımlı gazeteci ve sunucu Gülsüm Halilova'dan dinleyelim. Ufak not, Gülsüm Hanım tabii Maydan diyor. Maydan derken işte bağımsızlık meydanından bahsediyor.
Yıl 2014, 2013 yılının artık sonlarında biliyorsunuz Kiev'de Maydan başlamıştı. Yıl 2014, Yanukovych ülkeden kaçtı. O dönemin Cumhurbaşkanı Maydan kazandı ve Ukrayna artık NATO'ya entegrasyon, Avrupa'ya entegrasyon istikametini yani halk seçmiş durumdaydı. Hı-hı. Bunu kabul etmeyen Rusya, Ukrayna'nın o dönemki zayıflığından istifade ederek ki Ukrayna çok zayıftı o dönem çünkü Yanukovych o zamanlar artık Ukrayna'da çalışan Rus ajanları, Rusya'nın adamları vesaire her şeyi yok etmiş durumdalardı. Yani ne ordu vardı, ne istihbarat vardı, yani hiçbir şey yoktu diye desek yalan olmaz. Burada yani Rusya'nın ajanları çoktu. Yıl 2014, Ukrayna Maydan'ı yaptı. NATO'ya, Avrupa'ya entegrasyonu seçti. Halk, milyonlarca insan Yanukovych rejimine karşı çıktı. Yanukovych Maydan'da insanları bastırmak için öldürmeye başlamıştı. Ve Ukraynalılar tabii ki buna tepki olarak sonuna kadar Maydan'da durmaya karar verdiler. Ve rejimi yok etmeye böyle kararlıydılar ve nitekim onu da yaptılar. Yanukovych ülkeden kaçtı. Şimdi bildiğimiz üzere Rostov'da falan bulunuyor. Ülkeden kaçtı, Maydan kazandı ve Rusya Ukrayna'nın zayıflığından istifade ederek o dönem Kırım'da işgali başlatmış durumdaydı.
Evet, Ukrayna'da devrim oldu ancak Rusya Osmanlı tarihinden de bildiğimiz Karadeniz'in stratejik önemi çok büyük yarımada olan Kırım'ı işgal etti. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez işgal edilen bir Avrupa toprağı. Kırım'ın bir önemli başka tarafı da bölüm konuğumuz Gülsün Hanım gibi Tatarların ana vatanı olması. Stalin döneminde Kırım Tatarları kendi topraklarından sürülmüş ve çoğunluk statülerini kaybetmişlerdi. Rusya Tatarları Kırım'da etnik grup olarak görüyor, Kırım'ın yerli halkı olarak tanımıyor. Tatarlar Rusya'nın Kırım'ı işgalinden sonra bir kez daha topraklarını terk etmek zorunda kaldılar. Eski Sovyet Cumhuriyetlerini Sovyet periferisinden çıkaran bu tür renkli devrimleri Rusya tolere etmemektedir. taraftarı. Zaten SSCB dağıldıktan sonra bağımsızlıklarını ilan eden ülkelerin büyük bir bölümü Avrupa Birliği'ne katıldı. Rusya'nın Ukrayna için önemi de burada. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılması demek, Rusya'nın bölgede iyice yalnızlaşması ve Batı'nın tabii kendi sınırına kadar dayanması anlamına geliyor. Ukrayna'nın Avrupa'ya yönelik bu hamlesi Rusya tarafından Donbas ve Kırım hamleleriyle karşılandı. Donbas, Ukrayna'nın bir bölgesi. İşte Kırım da yakın zamana kadar Ukrayna toprağıydı. Şimdi Rusya Federasyonu'nun bir parçası.
26. Şubat'a kadar hiç kimse Rusya'nın Kırım'ı işgal edeceğini düşünmüyordu. Kırım Tatarlar, yani Rusya'nın ne olduğunu, kim olduğunu biz tarihten her zaman biliyorsak, Ukraynalılar hiç bilmiyordu ve asla ve asla Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını düşünmüyorlardı bile. Yani böyle düşünceleri bile yoktu. Ama 2014 senesi Rusya bildiğin böyle Kırım'ın sokaklarında Rusça böyle Zelenoy Chelovechki diyorlar, yeşil adamlar peyda olmaya başladı. Yani bilmediğimiz, üzerlerinde hiçbir alametler olmayan bildiğiniz böyle silahlı adamlar sokaklarda
şey
peyda
mi bunlar?
Başladı.
Milis, Rus milisleri mi?
Başta hiç kimse bilmiyordu bunların kim olduğunu. Sonra bir yıl sonra Putin röportajında bunlar bize ait olan bizim askerlerimiz olduğunu söylemişti. Yani bunu itiraf etmişti. 2026 Şubat biliyorsunuz 2014 senesi Kırım'ın parlamentosu yanında çok büyük böyle bir miting olmuştu. Kırım Tatarları Ukraynalılarla beraber biz Rusya'ya karşıyız diye çıktılar. Yani biz Ukrayna ile beraber olmak istiyoruz ve Rusya'ya katılmaya karşıyız diye böyle büyük bir miting olmuştu. Çünkü o dönem Kırım'ın parlamentosunda olan Rus ajanları, Rusya'ya çalışan bazı devlet adamları Rusya'ya katılma kararını alacaklardı ve o dönem 26 Şubat buna Kırım Tatarları ve Ukraynalılar izin vermedi. Sabahleyin 27 Şubat Kırım'ın memuri bütün binaları zapt edilmiş durumdaydı. Askerler girip bütün binaları, yani memuri binaları, parlamentoyu, bakanlık binasını, devlet kanallarının binalarını zapt ettiler. Ve o dönem bile bunların kim olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Yani biz Kırım Tatarlar olarak Rusların zaten ne olduğunu 1783 senesinden beri biliyoruz. Kırım Hanlığı'nın birinci işgali olsun, sonra Kırım Tatarların vatanından gitme mecburiyeti, sonra 1944 senesi Kırım Tatarların vatanından Sovyetler, işte Stalin rejiminin tarafından sürgün edilmesi, sonra Kırım'a geri dönüş dönemi vesaire ve 2014 yılında işte yine Ruslar Kırım'ı işgal ediyor. Ukrayna çok zayıf, ne yapacağını da bilmiyor. Burada işte Ukrayna'ya sükuneti koruyalım diye böyle bir şeyler oluyor. Burada söyleniyor. Kırım o an işgal ediyor. Sonra sokaklarda 27. Şubat'tan sonra sokaklarda böyle yeşil insanlar peyda olmaya başlıyor. Bildiğiniz asker sevkiyatı yapılıyor Kırım'a. Ve 16 Mart'ta bu sözde oylama yapıyor Rusya. Kırım'ı işte Rusya'ya katılması için ve Kırım'da yaşayan aslı halk, yani Kırım Tatarlarının 99.9'u bu sözde oylamayı reddediyor, boykot ediyor ve gitmiyorlar. İşte tabii ki orada işte yaşayan bu bazı Ruslar bu referanduma, Rusya'ya katılalım diye referanduma gidiyorlar ama onların miktarı çok az. Yani referandum diye bir şey Kırım'da yoktu. Yani bütünley her şey daha önceden planlanmış, hazırlanmış. İşte bu sözde referandum, spesifizirvan diyorlar Rusça, referandum geçiyor oluyor ve 18 Mart'ta Putin işte Kırım'ın Rusya'ya katılması ile ilgili ferman imzalıyor. 2 aydan sonra Donbas'ta Rusya'nın destek ettiği ayrılıkçılar kendi sözde cumhuriyetlerini ilan ediyorlar. Yani şöyle düşünün. Rusya Kırım'ı işgal ediyor ve dikkati Kırım'dan çekmek için, bütün dünyanın dikkatini Kırım'dan çekmek için Ukrayna doğusunda savaş başlatıyor. Yani iki kart koyuyor cebine. Kırım, Donbas.
Şu anda Donbas hala bu şeyler tarafından, ne diyorlar onlara, gönüllüler mi diyorlar, ne diyorlar, bu yeşil adamlar tarafından mı yönetiliyor?
Evet, Rus işgalcileri diyoruz biz onlara, çünkü tabii ki Rusya olmasaydı bu ayrılıkçıların hiçbir kuvveti, hiçbir şeyi yok. Onlar, yani onların hiçbir şeyi yapmak kuvveti yok, silahları yoktu. Orada Rusya ne kadar biz yokuz diye söylese de orada Rusya'nın desteğiyle bu sözde işte cumhuriyetler var durumda ve savaş 7 yıldır Donbas'ta devam ediyor. Yani Rusya'nın niyeti neydi burada? Rusya'nın niyeti Donbas'ta savaş olsun, Donbas'ta insanlar ölsün, Ukraynalılar Donbas'ta savaşsın, dünya Kırım'ı unutsun. Ama öyle olmadı. Yani Ukrayna Donbas'ı ve Kırım'ı asla ayırt etmiyor birbiriyle. Yani Kırım,
ama ikisini de kaybetti Ukrayna bu durumda. Hem şimdilik, Kırım'ı yani hem Donbas'ı.
Evet, işgal edilmiş durumda hem Kırım hem Donbas şimdi. Donbas'ta 7 yıldır ateş yani savaş ateş devam ediyor ve evet son 9 aydır bildiğiniz bu ateşkes Zelenski'nin geldiğinden sonra ateşkes işte rejimi başlatılmıştı. Ama son dönemlerde 2 aydır şimdi Ukrayna Rusya'ya karşı çok büyük yaptırımlar yaptığı için, çok sert adımlar attığı için şimdi orada ateşkes çalışmıyor ve durum gergin.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Ve son durum. Rusya Donbas ve Kırım civarındaki askeri varlığını gözle görülür biçimde arttırıyor. Rusya bu duruma Kırım benim kendi toprağım, ne istersem yaparım diye yanıt veriyor. Donbas yakınlarında ayrılıkçılarla Ukrayna askerleri arasında çıkan çatışmalarda en son 2 Ukrayna askerinin öldüğü bilgisi var. Bölge yine ısınıyor. Acaba 2014'te yaşananlara benzer şeyler mi yaşanacak sorusu gündemde.
Şöyle. Bildiğiniz üzere son 2-3 aydır Ukrayna Rusya'ya karşı çok sert adımlar atmaya başladı. 7 yıldır kabul edilmeyen Kırım geri dönüş yani işgalden kurtarma stratejisi kabul edildi. Askeri güvenlik stratejisi kabul edildi. Burada Ukrayna parlamentosunda milletvekili olan Putin'in akrabası Viktor Medvedchuk'a karşı yaptırımlar uygulandı ve onun çok büyük Ukrayna'da çok büyük olan 3 propaganda kanalı kapatıldı. Artık çalışmıyor o propaganda kanalları Ukrayna'da. Bununla beraber işte Ukrayna Rusya'nın kampanyalarına, burada çalışan ticaret kampanyalarına büyük yaptırımlar uyguladı ve bundan sonra Donbas'ta durum şimdi daha da gerginleşmeye başladı. Gerginleşmeye derken yani bu ateşkes zaten çalışmıyordu ama şimdi daha hiç çalışmıyor. Minsk anlaşmaları var. Onlar da çalışmıyor. Çünkü Minsk anlaşmalarını Rusya yerine
Minsk
getirmiyor.
Minsk anlaşmalarını biraz açar mısın?
Minsk anlaşmaları, ikinci Minsk anlaşmaları 2015 senesinde Ukrayna, Rusya, AJIT tarafından imzalanmıştı. Bu Minsk anlaşmalarının ilk maddesi ateşkes ve ilk maddesi yerine getirilmediği için, uygulanmadığı için Minsk anlaşmaları çalışmıyor ve Rusya şimdi durumu gerginleştirmeye devam ediyor. Zaten Kırım'ı militarizasyon ediyordu 7 yıldır, etmeye de devam ediyor. Donbas'ı militarizasyon ediyordu, etmeye devam ediyor ve şimdi daha aktif şekilde bunu yapmaya başladı. Ukrayna'nın sınırlarına asker sevk ediyor şimdi çok yoğun bir şekilde. Belarus tarafından, Donbas tarafından yani Donetsk ve Lugansk bölgesi tarafından ve Kırım bölgesi tarafından askeri sevkiyat yapıyor şimdi Rusya ve tabii ki bu durumu çok gerginleştiriyor. Neden bunu yapıyor diye.
Biden'ın seçilmesi sonrasında acaba Putin'in böyle bir beklentisi mi var? Hani Biden'ın seçilmesi sonrası belki Amerika'nın bu işe müdahil olması ya da Avrupa'yı bu işe müdahil olması için teşvik etmesi ve Ukrayna'nın acaba Donbas ve Kırım'ı geri almak için bir harekete geçeceğine ilişkin bir beklentisi mi var Rusya'nın? Böyle bir şey olabilir mi Gülsüm, ne dersin?
Bence şöyle, Putin şimdi deniyor. Avrupa'yı deniyor, Biden'ı deniyor. Tepkisi nasıl olacak diye. Zaten bu bütün hareketlerinden anlaşılıyor. Onlar asker sevkiyat yapıyorlar ama şöyle diyorlar, kime ne? Bu bizim topraklarımız. İstediğimizi yaparız. biz Ukrayna'ya saldırmayı istemiyoruz diyorlar bir taraftan. Ama diğer taraftan askeri sevkiyat yapmaya, Kırım'ı militarizasyon yapmaya, Donetsk'ı militarizasyon yapmaya devam ediyorlar. Yani böylece Putin her zaman yaptığı gibi şimdi de kendi gücünü göstermeye çalışıyor. İşte ben istersem yaparım. Ben istersem asker sevkiyat yaparım. Siz bana ne yapacaksınız bakalım diye böyle gösteriş yapıyor ve Avrupa'nın yeni Amerika Cumhurbaşkanı'nın tepkisini böylece sınıyor ve görmeye çalışıyor. Yani benim fikrim böyle.
Peki bundan sonra ne olacak? Ne bekliyorsun?
Durum gergin olmaya devam edecek bir müddet benimce. Çünkü gördüğümüz üzere Avrupa, Amerika yani bizlere desteğini, Ukrayna'ya desteğini açık şekilde söylüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski dün Jens Stoltenberg'le konuştu. NATO Genel Sekreterini aradı. Orada Jens Stoltenberg bizlere yani Ukrayna'ya NATO'nun girişi için destek ettiğini söyledi. Bundan önce ABD Ukrayna'nın NATO'ya girme hedeflerini destek ettiğini söyledi. Bugün Litvanya kendi NATO'da ittifakdaşlarına yani ortaklarına Ukrayna'ya NATO'ya eylem plan önereceğini yani girmek için eylem planı önereceğini söylemiş durumda. Ve benimce yani bir müddet böyle bir gerginlik devam edecektir. Ama şunu söylemek gerekiyor ki yani Ukrayna modernizasyonunu yani ve NATO için entegrasyonunu artık belirtti. Yani bu geri dönülmez bir şey. Rusya Ukrayna'nın modernizasyonunu, NATO'ya entegrasyonunu engellemek için zaten 2014 senesi Kırım'ı işgal etti. Donbas'ı işgal etti. Orada savaş başladı. Ve Ukrayna şimdi bildiğiniz demokratik değerler ve özgürlük için çok büyük bir bedel ödemekte. Ukrayna hareketsiz değil, gelişiyor ve Ukrayna'nın NATO ve AB'ye katılım süreci zaten artık geri dönülmez bir şey. Çünkü halk 2014 senesi kendi seçimini yaptı. Ve tam ölçülükli bir savaş durumunda Rusya tüm halkın direnişini alacaktır. Çünkü halk artık demokrasi için, özgürlük için seçimini yaptı. Ve Rusya artık Ukrayna'yı durduramaz.
Şimdi Kremlin'den de açıklamalar var ya, ya işte Ukrayna savaş başlatacak, bundan çekiniyoruz falan diye. Acaba neden Rusya'dan böyle bir açıklama geldi? Hani biz bir şey yapmadık, Ukrayna bastırıyor, biz de o yüzden karşılık vermek zorunda kaldık demek için mi?
Evet, zaten onlar bunu her zaman yapıyorlar. Donbas'ta provokasyon yapıyorlar Ukrayna'yı kışkırtmak için. Sonra Ukrayna'nın görüyor musunuz Minsk anlaşmalarından çıkıyor vesaire demek için. Ama öyle olmuyor işte. Bugün bizim Milli Güvenlik Konseyi'nin başkanı Alexey Danilov dedi ki Donbas'ta durumun gerginleşmesi sadece Putin'den kaynaklanan bir şey. Ve Ukrayna askerlerine değer verdiği için, halkına değer verdiği için asla hiçbir saldırı planlamamaktadır. Hiçbir zaman Ukrayna ilk ateş açan yani bu ateşkes döneminde ilk ateş açan taraf olmadı. Her zaman Rusya provokasyonu diyor, ateş açıyor ve Ukrayna tabii ki de burada doğru anlamak lazım.
Peki,
buna cevap veriyor püskürtmek için ve ateşi bastırmak için.
Avrupa Birliği'nin bir pozisyonu ne olabilir? Ukrayna ne bekliyor Avrupa Birliği'nden?
Avrupa Birliği tabii ki Ukrayna'ya destek ediyor. Bildiğiniz Normand formatı var. Yani bu Minsk anlaşmalarından Normand formatı var. Almanya ve Fransa Ukrayna'nın tarafında. Ukrayna'yı destekliyor ve Donbas'ta ne olduğunu herkes görüyor ve biliyor. Ve tabii ki yaptırımlar. Yani yaptırımlar çok önemli. Ukrayna çünkü topraklarının işgalden kurtarılması için diplomatik siyasi yol seçti. Şimdilik savaşla geri alma böyle bir senaryosu göz önünde değil, yani bakılmıyor. Ve sadece diplomatik ve siyasi yol seçti Ukrayna ve tabii ki dünyanın desteği hakkında söylediğimiz zaman yaptırımların uygulanması, Avrupa Birliği tarafından yaptırımların uygulanması, ABD tarafından yaptırımların Rusya'ya karşı uygulanması bizim için çok önemli ve Ukrayna bu istikamette, yani Ukrayna'nın diplomasisi, Ukrayna'nın siyaseti bu istikamette. Tabii ki de eğer radikal yaptırımlar olsaydı, ne bileyim Rusya'nın SWIFT'ten, SWIFT bank sisteminden çıkarılması veya bütün petrolüne ambargo koyulması gibi böyle sert yaptırımlar uygulansaydı şimdiki durum başka olurdu. Ama biz Ukrayna tabii ki başka ülkelerin kendi çıkarlarını düşündüğünü de anlıyor. Ve bu konuda tabii ki böyle sert yaptırımların şimdi uygulanacağını düşünmüyorum ama yine de Batı ülkeleri Ukrayna'ya desteğinin yani her zaman sağlanacağını ve olacağını söylüyorlar. Ve bu Ukrayna için çok önemli ve Türkiye'nin de Ukrayna'ya destek ettiği ve Kırım işgalini kabul etmediğini her zaman dile getirmesi Ukrayna için tabii ki de çok önemli bir şey.
Joe Biden Amerikan Başkanı seçildikten kısa bir süre sonra verdiği bir röportajda Rusya Başkanı Vladimir Putin için katil sözcüğünü kullanmıştın. Bu bir devlet başkanından diğerine ağır bir itham. Ayrıca Kırım'ın işgalinin yıl dönümünde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada basit bir gerçeği yeniden hatırlatmak istiyoruz. Kırım Ukrayna'nındır ifadesi yer aldı. Biden America is back politikası uygulayacak. Yani Trump döneminin aksine bölgede daha proaktif ve kendi açısından daha idealist bir Amerika göreceğiz. Bu proaktif duruş muhtemelen Ukrayna'ya da cesaret veriyor. Ukrayna üzerinden olası bir NATO-Rusya sürtüşmesi, Türkiye'nin yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlaşması ve belki de Rusya'dan S-400 aldığı için maruz kaldığı ambargoların kaldırılması için bir fırsat olabilir. Aslında bir önceki bölümde ele aldığımız 104 emekli amiralin açıklamalarında ve emekli büyükelçilerin açıklamalarında Montrö'nün önemi, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Montrö sayesinde tarafsız kaldığı ve hatta sözleşmenin Rusya'nın da güvenliğini sağladığına dair ifadeler vardı, hatırlayacaksınız. Herhalde emekli amiraller, diplomatlar bölgedeki bu gelişmeleri de okuyorlar ve bu çerçevede kendilerince bir uyarı yapıyorlar. Her an her şey olabilir diyerek noktalayalım. Trendtopik'i Podbi Medya ile hazırlıyoruz. Başka bir bölümde görüşmek üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.